Ayrım 3, sayfa 37. Mustafa Kemal'i tanıdığım zaman 17-18 yaşlarında, sarışın, mavi gözlü, pembe yanaklı, çalışkan ve zeki bir öğrenciydi. Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün Harbiye'den yakın arkadaşı olan Cumhuriyet tarihinde önemli rol oynamış biridir. Adını çocukken duyardım. 1933-1934 yıllarında Bayındırlık Bakanı'ydı. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra 4-5 yıl adı pek duyulmaz oldu. Ali Fuat Paşa 1919 yılında Atatürk'ün yanında yer almış, birinci dönem Büyük Millet Meclisi'ne Ankara'dan üye seçilmiş, sonra da Moskova Büyükelçiliğine atanmıştı. 1923'te yeniden Ankara'dan milletvekili seçilen Ali Fuat Paşa, 1924'te ordudan ayrılmış ve aynı yıl yakın arkadaşlarıyla birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştu. Kimler vardı yakın arkadaşları arasında? Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Rauf Orbay, Adnan adı var. Şeyh Said isyanı çıktıktan sonra 3 Haziran 1925'te parti kapatıldı. Cebesoy 1933'te Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra Ali Fuat Paşa yeniden meclise girdi ve 4 yıl Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. 1948'de meclis başkanına seçildi ve 2 yıl başkanlık kürsüsünde kaldı. Ben kendisini 1949-1950 yılları arasında hep uzaklardan İsmet İnönü'nün yanında görürdüm. Nazım Hikmet'in ve Mehmet Ali Aybar'ın dayısı olduğu için kendisine hep sempatiyle bakardım. Nazım'ı hapisten kurtarmak için çok uğraştığı ama başaramadığı söylenirdi. Cumhuriyeti Kuranlar Anlatıyor dizisini hazırlarken Ali Fuat Paşa ile konuşmak için sabırsızlanıyordum. Beni Şişli'deki apartmanında güler yüzle kabul etti. Kahvelerimizi içerken havadan sudan konuştuk. Sonra kendisinden Atatürk'le arkadaşlığını anlatmasını istedim. Anılarımı yazıyorum. Bunları uzun uzun anlatacağım. Şimdi gazetede bunlara bölük bölçük yer vermek doğru mu olur acaba diye sordu. Peki yazmam ama bazı anılarınızı sizden dinlemeyi isterdim deyince off the record, yazılmamak kaydıyla biraz anlatayım diye yanıt verdi. Ben de röportajda bunlara hiç yer vermedim. Aradan 59 yıl geçti. Şimdi bunları yazmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Zaten o da bunları 1967'de çıkan Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı kitabında ayrıntılı olarak yayınladı. Belleğimi tazeleyerek anlattıklarını şöyle özetleyebilirim. Mustafa Kemal'i Mektebi Şahane'ye girdiğim yıl tanıdım. Okulun kumandanlarından bir albay beni çağırarak Mustafa Kemal adında 17-18 yaşlarında sarışın, sarı bıyıklı, mavi gözlü, pembe yanaklı bir öğrenciyi tanıttı. Ve Mustafa Kemal Manastır'dan geldi. Çalışkan ve zeki bir çocuktur. Onunla anlaş dedi. O sınıfın çavuşu durumundaydı. Kendisine saygılı davrandım. Çok çabuk dost olduk. Ben Saint Joseph'te okuduğum için iyi Fransızca biliyordum. Bunu öğrenince çok iyi dedi. Birbirimize yardımcı oluruz. Birbirimizi çok sevdik. Ertesi yıl bir gün onu Salacak'taki evimize çağırdım. Babam İsmail Fazıl Paşa ile tanıştırdım. O da Mustafa Kemal'i çok beğendi. Annem de ona seni çok sevdim oğlum. Kuzguncuk'taki evimize de muhakkak beklerim dedi. Mustafa Kemal'le dostluğumuz ilerledi. Hafta sonları da birlikte oluyorduk. En çok gittiğimiz yer Beyoğlu'nda Zöve Birahanesi'ydi. Orada Alman birası içiyorduk. Bu münasebetle hemen şunu da anlatayım. Galiba 1934'teydi. Bir akşam Gazi'nin beni Dolmabahçe Sarayı'na çağırdığını söylediler. Gittim. Beni Tokatlıyan'a davet ediyormuş. Hemen bir arabaya atlayarak Tokatlıyan'a ulaştım. Sofrada Afet Hanım ile Sabiha Gökçen de vardı. Gazi, gençlik yıllarımızı anmak için seni çağırdım dedi. Gel bu akşam gizlice Zöve Birahanesi'ne gidelim. Kimseye haber vermeden otelden ayrıldık. Birahane Galatasaray ile tünelin arasında eski Fransız elçiliğine inen sokaktaydı. Kimseye görünmeden oraya gittik ama ne yazık ki birahane kapanmıştı. Öğrencilik yıllarımda tünelin alt başında köprüye giderken sol köşede bir hanın ikinci katında John Paşa lokantası vardı. Orada halis viski içerdik. O yıllarda birlikte gittiğimiz başka yerler de vardı. Tepebaşı ve Taksim bahçeleri. İçki yasağı yüzünden biz viskileri limonata gibi kamışlarla içiyorduk. Bir akşam yine o şekilde içkilerimizi içerken baş hafiye Fehim Paşa ile Harbiye'nin müdürü Ali Rıza Paşa lokantaya gelmezler mi? Yan masaya oturdular. Ali Rıza Paşa bizi tanıdı ve Fehim Paşa'ya gençler mektebimizin en çalışkan talebeleridir. Müsaade ederseniz masamıza gelsinler demez mi? Kalkıp onların masasına geçtik. Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal'e siz ne içiyorsanız bize de ondan getirsinler dedi. Viskiler geldi, pek hoşlandılar. Ne olduğunu sormadan onlar da viskileri içtiler. Oradan hep birlikte Kristal Gazinosu'na gittik. Bu kez de Fehim Paşa, haydi garsonlara söyleyin bize o tepe başındaki içkiden getirsinler dedi. Saat gece yarısını geçmişti. O saatte okula nasıl döneceğimizi düşünüyorduk. Ali Rıza Paşa bize imzalı bir kart verdi. Ama nöbetçi subaylar bize bir türlü inanmak istemiyorlardı. Sonunda meseleyi anladılar ve bizi okula soktular. Ertesi gün bu olayı ballandıra ballandıra bütün sınıfa anlattık. Kimse inanamıyordu. Bu kısa sohbetten sonra Ali Fuat Cebeso'ya Cumhuriyet üzerindeki düşüncelerini soruyorum. Şöyle diyor. 29 Ekim 1923 günü milletimizin istiklal ve özgürlüğünü kurtarmak ve kaderine hakim olabilmek için giriştiğimiz savaşın son merhalesidir. 5 yıl kadar sürmüş olan bu eylemler yalnız dış düşmanlarla savaşmakla geçmemiştir. Uzun bir geçmişin tasfiyesi yapılabilmiş ve geleceğin de temelleri atılmıştır. Bu deneyimler bizlere iki önemli noktanın asla ihmal edilmemesini göstermiştir. Birincisi, milletin kendi kaderine hakim olabilmesini sağlamak için yönetim şeklini saptamak. Diğeri de yönetimin denetim altında bulundurulmasıdır. Yani her ikisini içine alacak olan güçlü bir demokratik yönetim kurmak gerekmektedir. İşte bu deneyimlerden sonradır ki Cumhuriyet yönetimi kabul edilmiştir. Görüyorsunuz, kutladığımız bayramı kazanabilmek için millet tam 5 yıl savaşmak zorunda kalmıştır. Her yıl bu bayramı kutlarken demokratik yönetimin bir yıl öncesine nazaran gelişip gelişmediğini araştırmak gerekir. Size Cumhuriyet'in ilanının ne gibi etkileri oldu? Kurtuluş ve demokratik eylemlerimizin yankıları yalnız milli hudutlarımız içinde kalmamıştır. Bunlar bütün dünyaya yansıyacak kadar önemli olaylardır. Bu davranışlarımız sonraları öteki milletlere de örnek olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın galipleri kendilerini o kadar çok emperyalizme ve sömürüye kaptırdılar ki birer bahaneyle bazı milletlerin özgürlük ve bağımsızlıklarını ellerinden almaktan çekinmediler. Akşam Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 31 Ekim 1951 Ali Fuat Cebeso'yu 10 Ocak 1968'de İstanbul'da yitirdik. 12 yaşındaydım. Atatürk seni evlat alırsan benimle gelir misin diye sordu Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen ilk Türk kadın havacımızdır. 1913'te Bursa'da doğdu. 1925'te Atatürk'le karşılaştı ve Atatürk onu manevi evlat edindi. Sabiha Gökçen 1975'te TRT'de kendisiyle yaptığım bir konuşmada Atatürk'le karşılaşmasını şöyle anlattı. İstiklal Savaşı sonunda 1924'te Atatürk Bursa'ya gelmişti. Kendisini yakından görmek istedim ama nasip olmadı. Ertesi yıl tekrar geldi. Misafir edildiği köşk evimize çok yakındı. Yani bahçeler hemen hemen birbiri içine girmiş durumdaydı. Ben Atatürk'ü yakından görmeye azmetmiştim. Elini öpmeyi çok istedim. O zamanlar 12 yaşındaydım. İlkokula yeni başlamıştım. Çünkü önceki yıllarda Yunanlılar Bursa'yı işgal etmişler ve okullar kapatılmıştı. Bir sabah Atatürk'ün misafir edildiği köşkün bahçesinde gezerken gördüm. Hızla atıldım o tarafa. Fakat korumalar beni geçirmek istemediler. Atatürk bunu görmüş olacak ki korumalara "Bırakın gelsin." diye bağırdı. Ben Atatürk'ün yanına koşa koşa gittim. Tabii büyük bir heyecan içindeydim. Atatürk küçüklerle konuşurken onların düzeyine inmesini bilen biriydi. Benim heyecanımı çarçabuk yok etti. "Kimsin? Kimin kızısın? Beni neden görmek istiyorsun?" gibi sorular sordu. Kendisine anamı ve babamı kaybettiğimi, ağabeyimin İstiklal Savaşı'na katılıp geri döndüğünü, benim de yatılı okula gitmek istediğimi anlattım. "Peki," dedi, "seni evlat olarak alırsan benimle gelir misin?" Ben düşündüm. "Aileme sorayım efendim," dedim. "Atatürk de ağabeyinin adresini ver de ben kendisiyle konuşayım, o izin verirse benimle Ankara'ya gelirsin," dedi. Ağabeyim ailenin büyüğüydü. Atatürk hemen onu çağırdı. Beni götürmek istediğini söyledi. Tabii ağabeyim ne diyebilir? Çok memnun olacağını söyledi. Bana da Gazi Paşa seni evlat olarak alıyor, onunla gideceksin dedi. Çok sevindim. Atatürk'ün yanında yetişeceğim diye içim içime sığmıyordu. Ankara'da yatılı okula mı gittiniz? Hayır efendim. Doğrudan doğruya Atatürk'ün yanına köşke gittim. Atatürk beni Çankaya İlkokulu'na yazdırdı. Okul o zaman köşkün bahçesinde tek katlı bir binadaydı. Atatürk'ü her gün görüyordum. Onun evinde kalıyordum. Bana daima müşfikti, daima iyiydi. Ben Atatürk'ten gördüğüm şefkati kendi ailemden görmedim. 3 manevi kızı vardı. Ben, Zehra, bir de Rukiye. Biz üçümüz aynı okula gidiyorduk. Yaver Beylerin çocukları, Salih Bozok Bey'in, Kılıç Ali Bey'in ve Fuat Bulca Bey'in çocukları da aynı okuldaydı. Bir tek öğretmen vardı, bütün sınıflara o bakıyordu. Her akşam köşke döndüğümüz zaman Atatürk derslerimizle meşgul oluyordu. Hatta o konuda bir anım var, bilmem anlatmamı müsaade eder misiniz? Buyurun efendim, rica ederim. İlk gittiğimiz zaman okulda genç bir öğretmenimiz vardı. Onu çok sevmiştik. O da bizi seviyordu. İlk zamanlar derslerimizi ihmal ediyorduk. Kendimizi daha çok oyuna veriyorduk. Bir gün Atatürk üçümüzü de imtihan etti. Üçümüzde de aradığını bulamadı. Atatürk tetkik etmiş, bakmış ki biz hocayla hemen hemen akran bir durumdayız. Bir gün okula gittik. Baktık ki hocamız değişmiş. Daha yaşlı başlı bir hanımefendi gelmiş. Biz onu hiç sevmedik. Ona karşı isyan eder bir durum takındık. Bu durum birkaç gün devam etti. Bir gün Zehra ve ben hocaya karşı geldik. Hoca bizi kolumuzdan tuttuğu gibi sınıftan attı. "Hadi," dedi, "gidin bakayım." Biz ağlayarak köşke koştuk. Doğru Atatürk'ün odasına. Atatürk'ün bize acıyacağını sanıyorduk. Çünkü o çok şefkatliydi. O halimizi görünce ne oluyor diye sordu. Biz doğruyu anlattık. Atatürk yalanı hiç sevmezdi. Biz de hiç yalan söylemezdik. Bizi dinledikten sonra şimdi çıkın odanıza gidin dedi. Başyaver beyi çağırtmış, doğru okula göndermiş ve durumu öğrenmiş. Sonra bizi tekrar odasına çağırdı ve dedi ki, siz büyük hata işlemişsiniz, hocalara böyle yapılmaz. Daima onları sevmek, saygı duymak lazım. Onlar sizi yetiştirecekler. Şimdi okula gidip hocanızdan özür dileyeceksiniz ve elini öpeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Bir daha olay çıkarmadık. Gökçen soyadını size Atatürk mü verdi? Evet. 1934'te soyadı kanunu çıktığı zaman Atatürk herkese birer soyadı veriyordu. Bir gece bana sofrada Zabiha sana da bir soyadı vereceğim dedi ve bir kağıda Gökçen yazarak bana uzattı. Böylece adım Zabiha Gökçen oldu. Daha o zaman havacı değildim. Bu Gökçen soyadı sizi etkiledi mi? Hayır, etkilemedi. Ama Gökçen adı bana güzel ve ahenkli geldi. O tarihlerde havacı olmak hiç aklımdan geçmiyordu. Zaten bizde o zamanlar sivil havacılık okulu yoktu. Yalnız askeri havacılık okulu vardı. Atatürk bir sivil havacılık okulu kurulmasını düşünmüş ve bu isteğini Türk Hava Kurumu'na iletmiş. Bir süre sonra okul açıldı. Atatürk de beni açılış törenine götürdü. Orada uçakların uçuşunu yakından gördüm. O törende paraşüt atlayışları da yapıldı. Ben bunlarla çok ilgilendim. Atatürk beni izliyor olmalı ki hemen bana döndü. Bakıyorum ilgileniyorsun. Nasıl? Sen de bunları yapabilir misin? Diye sordu. Bu soru çok hoşuma gitmişti. Ben de atlamak isterim dedim. Atatürk'ün yanında Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca oturuyordu. Atatürk ona bak dedi, Gökçen de atlamak istiyor. Ne yapacağız? Fuat Bulca peki hemen okula kaydedelim kendisini, gelsin burada çalışsın dedi. Ben hemen uçaktan paraşütle atlayacağımı sanıyordum. Halbuki bunun bir eğitimi varmış. Beni böylece okula aldılar. Ertesi gün hemen Türk Kuşu Meydanı'na gittim. Orada planör uçuşları vardı. Uçuşlar beni daha da çok etkiledi. Beni hemen uçağa aldılar. Bu suretle eğitime başladım. O tarihlerde herkes bundan çok memnundu. Birçok kız hemen Türk Kuşu'na girmek istedi. Yazıldılar ve erkek arkadaşlarla birlikte çalışmaya başladık. Atatürk daha hayattayken ben izinli olarak Sivil Havacılık Okulu'na baş öğretmen tayin edildim. Siz havacılığa başladığınız zaman ordunun başında Mareşal Çakmak vardı. Kızların havacı olmasını nasıl karşıladı? Ben sivil havacılık okulunu bitirdikten sonra askeri havacılık okuluna girmek istedim. Zaten Atatürk de öyle istiyordu. Beni özel bir biçimde okula aldılar. Öteki subay arkadaşlarla aynı sınıfta okuduk. Atatürk askeri havacı olmamı istiyordu ama bunun için bir kanun gerekliydi. Mareşal Çakmak ise kadınların orduya girmesine engel oluyordu. Atatürk Mareşal'i sever, onu kırmak istemezdi. O yüzden de kadınların orduya girmesi için bir kanun çıkarmaya kalkmadı. Mareşal'in bu işe ısınmasını ve önerinin ondan gelmesini bekliyordu. Askeri havacılık okulunu özel olarak bitirdim. Askeri elbisesi de giydim. Rütbem yoktu ama subay olarak görevlerimi yaptım. Bu iş benimle başladığı için övünüyorum. TRT, her hafta bir konuk. 1 Kasım 1974. Gazi, Anapartalarda zaferi kazandıktan sonra bir madalya bile vermediler dedi. Ekrem Rize. Ekrem Rize'yi tanıdığımda, yani 1951'de 58 yaşındaydı. Ama çok daha genç gösteriyordu. Beni Şişli'deki evinde kabul etti. Çalışma odasında kitaplığın önündeki koltuklara oturduk. Gömleğinin düğmeleri beline kadar açıktı. Üzerinde spor bir ceket vardı. Saçlarını garip bir biçimde kestirmiş ve yalnız tepesinde bir tutam saç bırakmıştı. Yaz kış paltosuz gezen, atlet yapılı, olgun bir spor öğretmeni izlenimini veriyordu. Cumhuriyeti ilan eden Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemine Rize milletvekili olarak katılmıştı. Kendisine o yıllardaki anılarını sorduğum zaman şöyle dedi. Ben İstiklal Savaşı'na katılmış bir kurmay yüzbaşıydım. Savaştan sonra ordudan ayrılmaya karar vermiştim. Ama kararımı uygulamadan önce Atatürk'le görüşmek istiyordum. Paşa'ya ulaşmak kolay değildi. Dostum Recep Beker'den Atatürk'ten benim için bir randevu almasını rica ettim. Rize'den getirdiğim bir mavzeri de kendisine hediye etmek istediğimi söyledim. Peker, Atatürk'le telefonda konuştuktan sonra paşanın çok meşgul olduğunu, Paris'ten gelen kadın gazeteci Madame Golis'i bile kabul edecek zamanı olmadığını bildirdi. Bir süre sonra Peker ile Atatürk arasında yeni bir telefon görüşmesi oldu. Onun ardından da Ekrem, paşa seni bugün Çankaya'da kabul edecek, gözün aydın diye müjde verdi. Akşamüstü köşke gittim. Paşanın yaveri Muzaffer Kılıç beni karşıladı ve yaverlerin bitişiğindeki basit bir bekleme odasına aldı. Odada 5-6 kişi daha vardı. Beklemeye başladım. Bir süre sonra sıram gelmiş olmalı ki yaver Salih Bozok beni paşanın odasına götürdü. Ayağımda kalın İngiliz kumaşından bir külot pantolon, dolak potin ve üzerimde apolessiz bir subay ceketi, bir elimde Rize'den getirdiğim mavzer, öteki elimde de bir dosya vardı. Oda güzel döşenmişti. Yerde bir ayı postu seriliydi. Atatürk'ü selamladıktan sonra elimdeki mavzeri kendisine uzattım. Paşa silahla pek ilgilenmedi. Ne yapmak istiyorsun diye sordu. Kurmay Başkanı Asım Gündüz'le tartıştığımı, 30 yaşında olduğum halde onun yüzünden ordudan emekliye ayrılmak istediğimi söyledim. Bana emeklilik işlemi yaptırıp yaptırmadığımı sorduktan sonra, acaba ordudan izin alsanız daha mı iyi olur dedi ve sözlerini Fransızca bir cümleyle sürdürdü. Bu da bir düşüncedir. Paşa'ya elimdeki dosya üzerinde bilgi vererek yaptığım çalışmaları anlattım. Kuzey Arnavutluk Harekatı'na katıldığımı, daha sonra Irak'a gönüllü olarak gittiğimi, orada Ali İhsan Sabiş Paşa ile tartıştığımı, son olarak da Dumlupınar Savaşı'ndaki başarılarımı ve bu yüzden karşılaştığım güçlükleri anlattım. Atatürk'ün anlattıkları. Beni dikkatle dinledikten sonra gülümseyerek şöyle dedi. Benim hayatım da tıpkı seninki gibi geçti. Ben de tıpkı senin gibiydim. Erkan-ı Harbiye Mektebi'nde muallimler beni sevmez, arkadaşlarım hiç sevmezdi. Muallimler notlarımı kırardı, beni Erkan-ı Harp yapmamaya karar vermişlerdi. Az daha mektepten kovacaklardı. Fakat nasılsa yakayı kurtardım. Bir süre zindanda yattım. Sonra Selanik'e geldim. Mafevklerim, üstübaylar daima benden şikayet ederlerdi. Staj için bir tabura gittim. Vay canına, orada da öyle. Bütün tabur, zabitanı, subayları bu ukala kimdir, nedir diyorlardı. Çünkü kendimi Napolyon görüyordum. Napolyon hiç. Sonra bakıyordum. Ben herkesten iyi düşünüyor, iyi görüyorum. Etrafımdakiler hep eşek. Fakat sonunda anladım ki bunların cehaletini yüzlerine vurmamak lazım. Tahammül. Hepsi kendini nasıl görüyorsa onu tasdik etmeli. Hele bir Selahattin Bey vardı, Miralay, tanır mısınız? Ben hayır dedim. Evet, bu zatın karşısında bir gün o kadar kızmıştım ki masaya bir tekme vurdum, yuvarlandı, ben de odadan çıktım. Bu zat ne yaptı bilir misiniz? Ben onun yerinde olsam derhal tevkif ettirir, tutuklatır, divanı harbe verir, ordudan tard ettirirdim. Attırırdım değil mi? O beni ertesi gün yanına çağırdı. Oğlum, henüz hayatta pişmemişsin fakat pişeceksin. Öyle ki sen de bir gün benim durumda olduğun zaman benim gibi davranacaksın dedi. Evet, asıl benim için Trablus bir ekol olmuştur. Tam bir ekol. Orada da kimse beni sevmiyordu. Fakat hayatta hep mücadele ve tahammül lazım. Katlanmak. Harbi umumiyede taarruzun başlangıcında bana öteden birden toplanmış bir fırka, tümen verdiler. Çalıştım, bu fırkayı oluşturdum. Ve mıntıka ve bölge kumandanı oldum. Derken başıma sersem bir şeyden anlamaz bir albay getirdiler. Sen olsan ne yapardın? Ne yapılır? Tahammül ettim. Derken İngilizler bir ihraç yaptılar. Bunların hepsi şaşaladı. O zaman ben fırkayla derhal hiç kimseye sormadan gereken mevkileri tuttum. İngilizleri durdurduk. Ama buna mükafaten ne oldu? Beni tuttular. Hayli geriye başka bir kumandanın mahiyetine verdiler. Hiç demediler ki bu adam burada bir başarı kazanmıştır. Ben yine bekledim. Bu defa anafartalarda durum sıkıştı. Oraya koştuk. Durumu önceden kavramıştım. Parlak bir başarı elde ettik. Mahiyetimde kolordular vardı. Bu büyük başarıdan sonra ne yaptılar biliyor musun? Beni hiçbir göreve tayin etmediler. Açıkta kaldım. Açıkta. İşte o zaman bir an senin gibi düşündüm. İstifa etmek. Şimdiye kadar yaptığım işler ne olacak? Tahammülü göze aldım. Atatürk birkaç dakikalık aradan sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Bu defa dediler ki Van Muş'a. Orada ne var? Mağlup olmuş, bütün toprakları düşmana bırakılmış döküntü bir fırka. Sen bunun kolordu kumandanısın dediler. Tahammül. Oraya gittik. Durumu düzelttik. Derken bu kez de beni Medine'ye yolladılar. Medine'de ne var dedim. Bir fırka varmış. Fahri Paşa, bilmem ne Paşa hepsi orada. O zaman Yıldırım Ordusu kumandanlığını teklif ettiler. Kabul ettim. O işi yaptıktan sonra geri geldim. Görüyorsun ki benim hayatım seninkinin tıpkısı. Benim de senin gibi kendime güvenim vardı. Ve etrafımdakileri de beğenmiyordum. Sen çok acele ettin. Fazla asabiyet gösterdin. Ama bunlar geçmiştir artık. Söyle, anafartalar gibi bir zaferi kazandıktan sonra bana ne yaptılar? Bana ne yapmaları gerekirdi? En aşağı bir terfi değil mi? Hayır, bir madalya bile vermediler. Tekdir ettiler, payladılar. Çoğu zaman çevremizde bulunanlar hem cahil oluyor hem de ihtiraslı. Bunlar aslında hiçbir şey yapmayı beceremedikleri halde kendilerini beğenirler ve hırslıdırlar. Sen çok acele ettin. Şimdi hata kimde bunu anlıyor musun? Hata sende. Takrir-i Sükun Kanunu. Ekrem Rize daha uzun uzun anlatacaktı ama röportajda bunlara yer veremeyeceğim için konuyu kesip kendisine Cumhuriyet'in ilan edildiği günlerdeki anılarını sordum. Şöyle dedi, derhal şunu söyleyeyim ki Cumhuriyet benim hayatımın en önemli idealini oluşturmuş ve siyasi hayata atılarak meclise girmemin sebebi olmuştur. Cumhuriyet'in ilanına ait fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu belirtmek isterim ki Cumhuriyet ilan edildiği zaman memlekette tam bir hürriyet vardı. Lütfü Fikri, İstanbul'da Cumhuriyet aleyhine Halife Abdülmecid'in istifa etmesini öneren bir mektup yayınlayacak kadar hürriyete sahipti. Hüseyin Cahit, Tanin'de Ankara hükümetini şiddetli bir dille eleştirebiliyordu. Lütfi Fikri'nin veya Hüseyin Cahit'in iddialarında haklı olduklarını ileri sürecek değilim. Fakat o tarihlerde herkes düşündüğünü yazabilecek durumdaydı. Hepimizin arzusu da bu halin sürmesiydi. Hatta Atatürk takdir-i sükun kanununu meclise kabul ettirebilmek için tam bir saat uğraşmak zorunda kalmıştı. Bu konuda grupta hararetli müzakereler oldu. Sonuçta ne yazık ki 79'a karşı 82 gibi az bir oy farkıyla kanun kabul edildi. İşte bu kanunu memleketteki fikir özgürlüğünün ortadan kalkmasının tarihi olarak göstermek lazımdır. Şeyh Said isyanı bütün memlekette o derece sıkı önlemler alınmasını gerektirecek kuvvetli bir olay değildi. Fakat bu olay bütün muhalefeti susturmaya yetti. Ve Hürriyet bu kanunla tarihe karıştı. Halbuki böyle bir kanunu çıkarmaya gerek yoktu. Herkes Atatürk'ün peşindeydi ve millet bu kanun olmasa dahi Mustafa Kemal'in isteklerini seve seve yapabilirdi. Ekrem Rize ile bu konuşmayı yaptığımız günlerde okullarda din derslerinin yeniden konması için bir takım öneriler ileri sürülüyordu. Ben de Ekrem Rize'ye okullarda din derslerinin yeniden kabulü hakkında ne düşündüğünü sordum. Şöyle dedi. Buna karşıyım. Din ailede öğrenilir, okulda değil. Cumhuriyet döneminde din hiç de tehlikeye girmemiştir. Camilere gidenlerin miktarı eskiden neyse yine odur. Deli İbrahim zamanı dinin en güçlü olduğu dönemlerden biridir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu zamanında hırsızlığın, ahlaksızlığın yükselmesi sebeplerini halkın dine olan ilgisinden başka etkenlerde aramak lazımdır. Bu bakımdan bugün okullarda kabul edilen din dersleriyle cemiyetin düzeleceğini tahmin etmiyorum. Son olarak Ekrem Rize'ye özgürlüklerin sağlam temelleri oturtulması için neler yapılabilir diye sorduğumda ise şu cevabı aldım. Özgürlüklerin sağlanması için de ceza kanunundaki 161. maddeyle birlikte bütün antidemokratik kanunların tamamen kaldırılması lazımdır. Buna karşılık ferdin hürriyetine yapılacak saldırıları önleyecek cezalar şiddetlendirilmeli ve hürriyet sorunu derhal çözülmelidir. Akşam Cumhuriyeti Kur'anlar anlatıyor 4 Kasım 1951.